Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gelt, Huomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın, çağıralım herkesi. Periskop izleyicileri yine aşağıda 3 noktanın yanındaki yayını paylaş tuşundan yapsınlar. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapayım ve çağırayım bütün dostları. Hepiniz gelin, hep beraber konuşalım diye. Çünkü bugün konuşacağım konu. Yayının fotoğrafında, tanıtım fotoğrafında da gördüğünüz hayvan tanımayanlar olabilir. Çakal o. Yani bazıları başka bir yere döndürmüş olabilir mevzuyu. Hayır, siyasetteki çakallığı konuşacağız bugün. Hem de enine boyuna konuşacağız. Aslına bakarsanız hepimiz ne olup bittiğinin farkındayız ama sanki bir parça şöyle bir durum var. Ya bu kadarı da olmaz diye konduramadığımızdan mıdır? Nedir? Çok fazla üzerine gidip dillendirmiyoruz bu hikayeyi. Oysa ortada bal gibi, buz gibi, boru gibi siyasi çakallık var. Ve siyasi çakallık hani her dönemde yapılanın biraz daha fevkinde, üzerinde böyle bir pandemi durumunda yapılıyor. Yani insanlar canlarıyla boğuşurken, bir yandan ölümle boğuşurken, ölümle pençeleşirken insanlar siyaset kendi düzenini olduğu gibi devam ettirmeye, kazanını tuttuğu yerden kaynatmaya, sürdürmeye çalışıyor hala. Hiçbir fikri yok ne olup bittiği konusunda. Çok da ilgilenmiyor aslına bakarsanız. Çünkü onun kendi dalgası var ve hep şuna yatırım yapıyor siyaset. Siyasetçiler, çakal siyasetçiler Türkiye'de. Şunu düşünüyorlar. Yarın bir gün bu geçtikten sonra bizim düzenimizin devam etmesi gerekiyor. Ve o düzenin devamı için yapılması gereken tek şey var. Siyaset yarına da böyle devam edecek gibi hazırlanmak zorunda. Ama atladıkları çok basit bir şey var. İnsanlar ölüyor. Takır takır ölüyor hem de. Evet, vaka sayıları açıklandığı haliyle. Yani içinizde kaç kişi inanıyor, kaç kişi güveniyor buna bilmiyorum ama ben açık yüreklilikle daha önce söylediğim gibi bir kez daha söyleyeyim. Ben güvenmiyorum. Hiçbir şekilde inanmıyorum. Yani o güveni öyle bir sarstı ki çünkü Sağlık Bakanı, bugünün kabine üyelerinin tamamı, Milli Eğitim Bakanı hepsi öyle bir salladı ki başta Erdoğan olmak üzere. Bu süreçte insanları tekrar ikna etme şansının olabileceğini düşünmüyorum. Ama diyelim ki bugünün vakaları doğru. Ve biz gerçekten 6000 sayısının da altına indirmiş durumdayız günlük vaka sayısını. İyileşen hasta sayısı artık hızla artıyor. Umarız böyle olur. Ölümler iyice azalıyor. Hatta Türkiye'de nasıl olduğunu pek çok hekim arkadaşımla da konuşuyorum. Vallahi biz de anlamadık diyorlar ama mesela zatüre oranı hiçbir şekilde değişmiyor. O olduğu gibi kalıyor. Birileri uğraşıyor, oynuyor ama beni ilgilendiren hikaye şu. Bütün bunların içinde biz geleceğimiz belirsiz bir halde devam ediyoruz yola. Adeta otomatik pilota bağlanmış gibi koskoca ülke ve şu gidişat içinde nereye gittiğimizi çok fazla bilmeden sadece geminin hareket ettiğini görüp seviniyoruz, el çırpıyoruz. Siyasetteki çakallık tam da burada işe yarıyor işte. Biliyorsunuz dünden beri, aslında bir gün önceden beri Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın, eş zamanlı olarak Orhan Uğuroğlu'nun, bir ülkücü avukatın, neredeyse eş zamanlı diyebileceğimiz zaman aralığı içinde saldırıya uğramasıyla birlikte siyasette çok daha fazla tartışılması gereken bir şey var ve tartışılmadı. İnsanlar üzerine öyle bir kapattılar ki adeta kaba taş yalanı gibi örtüldü üstü. Hani ihtiyaç halinde tekrar ortaya çıkartılacak şekilde alttan alta tehditlerle birlikte, bugün göstereceğim size, ben normalde o gazeteyi okumuyorum ama MHP'nin yayın organı diyebileceğimiz bir gazete alenen, çok net bir şekilde ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ağzını kullanarak Kemal Kılıçdaroğlu ve onunla birlikte Ahmet Davutoğlu'na ağza alınmayacak şekilde, ağza alınmayacak hakaretlerle manşetten çıkmışlar bugün. Şaşırır mı insanlar, şaşırmaz mı bilmiyorum ama artık şunu herkesin bildiğinden adım kadar eminim. Siyasette bu ülkede yapılamayacak hiçbir şey yok. Üstelik maalesef bu dönem bir kez daha fark ettik ki ne yaşandığının da bir önemi yok yapılacaklar arasında. Yani ülke çok zor bir dönemden geçiyor olabilir. Ekonomik anlamda işte bugün yaşadığımız gibi sağlık konusunda çok zor, çok ağır bir dönemden geçiyor olabiliriz. Önemli değil. Siyaset kendi çakallığını yürütüyor. Bir yandan yalanlar söylenmeye devam ediyor. Bir yandan da demin dediğim gibi bence işin kritik noktası da burası zaten. Bunlar geçecek, siyaset kalacak mantığıyla hep ileri doğru bir yatırım hali uygun gösterilmeye çalışılıyor insanlara. Yarın bunlar bitecek. Yarın bunlar bittikten sonra biz siyasetten nasıl bir ders almış olarak çıkacağız? Bugüne kadar bu konuşulmuş durumda değil. Biliyorsunuz bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yemin töreni var. Yemin töreni öyle bir şey ki, bugün yaşanacak yemin töreni. Adeta tek kişi evleniyor gibi. Yani sadece damadı göreceğimiz o tuhaf düğünlerden bir tanesi olacak gibi. Daveti onun adına bastırılmış durumda. Çünkü eski devlet başkanı topuklamış durumda. Yaklaşık bir saat önce işte konuşmasını yaptı ve kelimenin tam anlamıyla defolup gitti Donald Trump. Benzerleri içinde aynı şeyi diliyoruz. Hepiniz yürekten diliyorsunuz. Dünya üzerindeki bütün baskıcı, cahil, otoriter olduğunu zanneden ama hiçbir şeye aklı beyni yetmeyecek bütün liderler için de geçerli. En kısa zamanda onların da aynı şekilde defolup gittiğini görmek ümidiyle. Ama bakın, öyle ilginç bir ifade kullandı ki belki çok şaşıracaksınız ama bugün yayının başlığı bir saat önce değişti. Bir saat önce ben bambaşka bir şey konuşacaktım bugün. Yani konu alakalıydı, benzerdi de Donald Trump'ın bir lafına takıldım. Çünkü öyle büyük bir yüzsüzlükle söylenmiş, öyle ağır bir çakallıktan bahsediyoruz ki. Dedi ki, bu görevde benden öncekilerle, mealen söylüyorum, motomot cümleyi kuramam size ama benden öncekilerden farklı olarak savaş başlatmamış bir Amerikan başkanı olarak ayrılıyorum. Gerçekten bu cümleyi söyledi ya. Savaş başlatmamış. Kuşkusuz söylemeye çalıştığı şey şu. Hani Obama döneminde, öncesinde iki dönem Obama'da, öncesinde işte Clinton döneminde, Bush'ların döneminde falan herkesin en az bir operasyonu var, bilmem neleri var, bir yere girmişler, bir yerde darbe planlamışlar falan. Fakat o kadar yüzsüzce söyledi ki bu yalanı. Bu bugüne kadar yaşadığımız hareketimizin sadece girizgahıdır dedi mesela. Tam bizde yaşanan çakallıkla aynı. Hani iyi bir şey söylemeye çalışıyor gibi görünüp alttan alta insanları tehdit eden bir bakış. Günlerdir, son 3 gündür burada yaşadığımız şey. Göstereceğim yayının ikinci bölümünde size. Hani o MHP'nin yayın organı gibi çalışan gazetede yazılan şeyleri göstereceğim. Ve bunun neresi Türkiye'de demokrasiyi savunmak diye soracağım. Aynen Donald Trump'ın yaptığı gibi. Savaş başlatmamakla övünen bir Amerikan başkanı olduğunu söyleyen bu kişi 6 Ocak günü, çok fazla değil ya, 2 hafta önce Amerika Birleşik Devletleri Kongre binasının basılmasına yol açtı. Üstelik hiç saklayabilecek şekilde değil, çağırarak yaptı bunu. İnsanları oraya doğru hareketlendirdi. Sonra baskın sırasında artık iş kontrolden çıkıp ölümler yaşanmaya başladıktan sonra yalandan özür dilermiş, insanları sükunete davet edermiş gibi davrandı. Tabii kimse yemedi bu numarayı ama sonuçta tam da bizdeki gibi siyasi çakallık var ya, o geride duruyor hala. Bütün bunlar geçecek. Şimdi Biden dönemi başlayacak. Biden'ı sallayın, Kamala Harris dönemi başlayacak. Onun için de bir şeyler yapılacak, bir şeyler yaşanacak ama ben bekliyorum diyecek. Aynen bu cümleyi kuracaktım. Apoidia rumuzlu izleyici. Başka bir faşizm mümkün. Sadece bütün dünyanın bunu düşünmesi lazım. Kafalarımız gerçekten aynı çalışıyor. Tam da şu anda kuracağım cümleydi bu. Bizim dünyada gördüğümüz şey şu anda bu. Başka bir faşizm mümkün. Biz daha demokrasinin gerçekleşmesini göremeden faşizmin türevlerini konuşmaya başladık. Dünyanın farklı alanlarında farklı şeyler konuşuluyor. İstediğiniz yere bakın. Hani Brezilya'da Bolsonaro'nun yaptıklarına da bakın. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşananlara bakın. Macaristan'da Orban yönetimine bakın. Türkiye'de bize bakın. Faşizmin farklı metotlarını yaşıyoruz sürekli olarak. Gerekçesi bunların demokrasi gibi sokuşturulması. Ve bugün konuşacağımız konu tam da bu işte. Siyasi çakallık burada devreye giriyor. Çünkü size anlatılan şeyler sanki demokrasi gibi anlatılıyor ama düpedüz faşizmi işliyorlar toplumun ruhuna. Nedir mesela faşizmden kastımız? Biz çok uzunca bir süredir ama son 5 seneyi daha net koyabiliriz ortaya. Çok uzunca bir süre. Tabii Rusya'yı da katmak mümkün. Doğrudur. Bazı izleyiciler onu yazmış. Tabii ki Rusya'yı da katmak mümkün. Onunki de çok farklı bir durum değil ki. İşte Navalny'nin ülkeye dönüşüyle birlikte tutuklanması bize bunu gösteriyor zaten. Farklı fikre asla tahammül olmayan, üstelik farklı fikre tahammülü olmamasını demokrasiye dönük bir koruma olarak anlatabilen siyasi çakallıktan bahsediyorum. Rusya'da yapıldığı gibi halkı kışkırtacak bir insan olarak adlandırılıyor. Oysa muhalefetin en önde gelen lideriydi. Türkiye'de ağzınızı açtığınız zaman vatan hainliğiyle, sahtekarlıkla, itlikle, köpeklikle, her şeyle suçlanabiliyorsunuz. Üstelik bunu yapanlar siyasi güçlerini kullanarak, kolluk kuvvetlerini de yanına ekleyerek baskı altına alıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde adamlar bireysel silahlanmaya çok açık bir toplum oldukları için ellerinde otomatik silahlarla sokağa çıkıyorlar. Bir farkı yok ki. Ya da Bolsonaro'nun yaptığı gibi, Brezilya'da yaptığı gibi muhaliflerin susturulması için her türlü şiddet eylemi çok rahatlıkla gözlenebiliyor. Türkiye'de yaşadığımız Selçuk Özdağ'a yaşanan saldırı, gazeteci Orhan Uğuroğlu'nu her şeye rağmen bir kenara koyuyorum. Çünkü Orhan Bey'in yaşadığının örnekleri zaten yaşandı bu ülkede. Ama bakın, siyasilere yönelik bu saldırılarla çok tuhaf bir yere geldi ülke. Bundan önce Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında, Cumhurbaşkanı adayı kim olacak MHP'nin tartışmaları arasında yumruğu atan kişi, bugün demokrasiyi savunan kişi, Cemal Enginyurt'tan bahsediyorum. Sadi Somuncuoğlu'nun adaylığı konusunda ona salladığı yumruk meclis bahçesinde şoförüne denk gelen kişi, bugün demokrasiyi savunan kişi, Cemal Enginyurt. O gün sen Başbuğ'un sözü üzerine söz söyleyemezsin, Başbuğ'un sözüyle tek aday çıkar, biz de onu destekleriz diyecek insan, diyen insan, bugün demokrasiyi savunarak diyor ki Türkiye tek sesliliğe doğru gidiyor. Siyasi çakallık tam da bu işte. Ya da şöyle bakıyorsunuz, mesela Selçuk Özdağ'a saldıranlar arkalarının kuvvetli olduğunu o kadar iyi biliyorlar ki, bu arada dün ikisi tutuklandı, diğerleri hiç onlarla ilgili bir sorun yok. 7 kişi bir insana saldırıp sopalarla dövüp elindeki silahla onu tehdit ederken utanmadan verdiği ifadesinde şunu söyleyebiliyor. Kendisine yaklaştım, yaptıklarının yanlış olduğunu söyledim, çeneme yumruk attı. Sorun değil ki, çünkü çok iyi biliyor ki o ifade zaten yalandan alınıyor. Ona bir şey olmayacak ki. Ona bir şey olmayacak. Çünkü o iktidarın kafasının içindeki çakallıkta o düzlemde yürüyebilecek bir adam. Herhangi bir sıkıntısı yok. Türkiye'de kadın cinayetleri politiktir kardeşim, siyasi bir tercih kullanmıyorsun bunları durdurmak için diyebilmek için kadınların öldüğü bir ortamda böyle bir şeyin yaşanması hiç şaşırtıcı değil. Çoğumuz için şaşırtıcı değil. Ama bu siyasette bir gelenek halini alıyor artık. Öyle bir gelenek ki yalanı ne kadar eklerseniz içine insanların içinden çıkmaları da o kadar zor olur. Herkes bakıp seyretmeye başlıyor sadece. Diyor ki insanlar, ya evet yalan. Evet, çok net görülüyor yalan oldu. Ama söyleyemem ki. Niye? Çünkü ben söylersem düzenin baskısından ilk etkilenecek insan ben olurum. Oysa ilk etkilenmemek şartıyla ben bunun devamına razı olabilirim. Nasıl olursun? Mesela adamlar alenen bir cumhuriyet savcısını tehdit ederken, bakın bir daha söylüyorum, bir cumhuriyet savcısını tehdit ederken alenen, hiç çekinmece falan yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin Adalet Bakanı ortada yok. Gören var mı içinizde? Gören var mı? Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nı gören var mı? Ben ikisini de görmedim. Şimdi diyebilirsiniz ki, ya sen onlardan bahsediyorsun. Koskoca ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı Instagram'dan yalandan ergen mektubu gibi istifa çekip kaçtı. Üzerinden geçti 1,5 ay, hala adam ortada yok. Biz onu bulamadık daha. Haklısınız. Haklısınız da bu bahsettiğim iki kişi var ya, biri sokakta yaşanan bu güvenlik zafiyetinden sorumlu, diğeri herkesin gözünün içine bakarak, ya hangi partiye oy verdiğinizin bir önemi yok kardeşim, boş ver. Bu yayını izleyen AKP'liler, size de söylüyorum, bu sizin kanınıza dokunmuyor mu ya? Bak, yarın bir gün bu ülkede adalet size de lazım olacak. İnanmıyor musunuz buna? FETÖ'cülere bakın. Geçmişte sizinle birlikte yürürken bu adamlar derdüstü, muradüstü, son derece rahat yaşıyorlardı her yerde. E şimdi? Sadece tek bir bankadan havale yaptıkları için hayatları kaydı pek çoğunun. İşlerini kaybettiler, iş yerleri kapandı. E ne oldu? Bugün adalet diye bağıran insanlar, geçmişte adaleti yoksullaştırmak için ellerinden geleni yapan insanlardı. Hakimler, savcılar kurulunu dağıtan insanlardı. İnsanlar olmadık kumpaslar kurup hayatlarını karartanlardı. Bugün adalet dileniyor herkes. Yarın bir gün sizin için de aynı şey geçerli olacak. Hepimize lazım adalet. O yüzden bugün durmanız gereken yer tam da bu söylediğim nokta olmak zorunda. Adalet Bakanı'nı hep beraber sormak zorundayız. Ya kardeşim, senin hiç vicdanın sızlamıyor mu? Bir cumhuriyet savcısı tehdit ediliyor. Bir cumhuriyet savcısı tehdit ediliyor. Ve senin sesin çıkmıyor. Hiç. Niye? Sen çok iyi biliyorsun ki çünkü tehdit eden insanlar siyaseten ortaklığını yürütmek zorunda ki bugün sen de dahil olmak üzere AKP'nin varlığı devam edebilsin. Hı? Farklı mı?
Değil.
Değil. İşte sıkıntı tam da buradan kaynaklanıyor. Böyle baktığın zaman insanların o güven kaybının neden gerçekleştiğini anlamak mümkün. Biz Sağlık Bakanı'na açılan o koskoca krediyi belki Cumhuriyet tarihi boyunca çok partili siyasal yaşam içinde açılmış bir bakana açılmış en büyük krediyi konuştuk burada defalarca. Ama yerle yeksan etmek konusunda elinden geleni yaptı. Ve o gün söylediğim bir daha söyleyeyim. Sağlık Bakanı farkında değil miydi söylediğinin yalan olduğunu? Söylediğinin ettiği Hipokrat yeminiyle uzak yakın alakası olmadığını bilmiyor muydu Sağlık Bakanı? Bal gibi biliyordu ama yapmak zorundaydı. Çünkü Sağlık Bakanı onu yapmazsa yani vaka sayılarını gizlemezse Türkiye'de yani Türkiye'de aşıyla ilgili yapılmış anlaşmalar konusunda yalan söylemezse iktidarın devamı mümkün değil. Ve iktidar devam edemezse bugün anlatılanların tamamı siyaseten yok olacak. Yani bir dönem sonrası için bu insanların siyasette varlığı mümkün değil. Herkes şu anda bir koruma refleksiyle hareket ediyor Türkiye'de. Siyasettekiler siyasi çakallık dediğim şey tam da bu işte. Oysa insanlar canıyla mücadele ediyor ya. Canıyla boğuşuyor herkes. Bakın bugün itibariyle koruma evlerindeki, bakım yurtlarındaki yaşlılarla 90 yaşın üzerindeki insanların aşılanması ve onlara bakanların aşılanması başlıyor. Ama hepimizin gördüğü bir şey var ortada. Bazıları konuşuyor, bazıları konuşmuyor. Ya televizyonların gediklisi olan, bugün Gazete Pencere'yi kutluyorum. Hakikaten birinci sayfaya koymuşlar çünkü fotoğrafı. Bir yandan dün sosyal medyada da yağdır yağdır fotoğraflar gezdi biliyorsunuz. İşte hani o görgüsüz etçi de dahil olmak üzere. Dubai'de 60 kiloluk tencereyi ters çevirip şov yapan tuhaf bebe de dahil olmak üzere. Dubai'de aşılananlar bir tarafta. Bir yandan da İstanbul'da Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin rektörü Yaşar Hacı Salihoğlu'nun aşı fotoğrafı konuşuldu. Ya insanda biraz utanma olur ya. Ya birader sağlıkçı mısın? Değilsin. Yaşın 65'in üzerinde mi? Hayır 56 yaşında. Sen niye aşı oluyorsun diye sorulduğunda ben bir üniversitenin rektörü olarak dikkatli dinleyin lütfen bunu. Ben bir üniversitenin rektörü olarak diş ve tıp fakültelerinde mesaisi olan bir çalışanım diye kendini savunmuş. Diş ve tıp fakültelerinde mesaisi olan bir insan. Tamam o zaman ya. Tamam. Mesela şunu yapabilirsiniz. Hastane yakınında oturan yok mu içinizde? Ben hastaneye çok yakın oturuyorum. Benim aşılanmam lazım diye yaptırın ya. Tanıdığınız varsa yaparsınız. Bu yayını izleyen AKP'liler, kendini mütedeyyin, samimi mütedeyyin olarak tanımlayan izleyicilerim. Var çünkü böyle insanlar. Biliyorum ya yazışıyoruz sürekli olarak. Size söylüyorum. Gerçekten vicdanınız hiç sızlamıyor mu? Hani diyorsunuz ya sıklıkla her şeyi oraya getiririm. Allah korkusu sende hiç yok mu diye. Allah korkusu sende hiç yok mu güzel kardeşim? Hani öyle anlatıyorsun ya bana. Benim için toplumsal utanma, toplumsal ayıplama duygusu daha önemli. Ama senin için diğer önemliyse en azından bunu sor. İnsanlar canını dişine takmış uğraşırken. Bu herifler nasıl aşılanabiliyorlar? 3 milyon doz aşı gelmiş. Normalde bugüne kadar söylenenlerin içinde her şey ama her şey sadece internler ve asistanlar değil Abin Nur Rumuzlu izleyici. Burada ne konuştuk biz? Tıp fakülteleri son sınıf öğrencileri dahil olmak üzere bu insanlara yapmak zorundasınız bu aşıları. Çünkü onlar aynı zamanda sağlık ordusunun yedek neferleri. Ama onların yerine herif diş ve tıp fakültelerinde mesaisi olan biriyim deyip aşı oluyor. Ya toplumsal ayıbı kaybetmek siyaset çakallığının becerdiği bir şey Türkiye'de. Ayıplama mekanizmasını ortadan kaldırmak için baskı unsurunu kullandılar çünkü. Hatırlayın sokakta hamile kadını tekmeleyen, başörtülü bir kadına yanından geçerken yumruk atan, bütün bunlarla ilgili olarak toplumda yaşanan infial iktidara uygunluk şekliyle hizalanmak zorunda kaldı. Yani sokakta hamile bir kadını tekmeleyen aşağılık yaratık en az başörtülü kadına yumruk atan yaratık kadar iğrenç olmasına rağmen biriyle ilgilendi iktidar diğeriyle ilgilenmedi. Değil mi? Ama bu insanlar sabahtan akşama kadar televizyona çıktı. Sabahtan akşama kadar dürüstlük anlattılar, iyilik anlattılar, akıllarına ne geliyorsa estiler, gürlediler, siyasi analiz yaptılar falan. Ama şu fotoğraf var ya, Türkiye'de bugün yaşadığımızın tek kare fotoğrafıdır. Tek kare. Bu adamın, Yaşar Hacı Salihoğlu denen herifin aşılanması Türkiye'de yaşadığımız her şeyi özetleyen siyasi çakallık nedir sorusunun cevabıdır işte. İşte budur siyasi çakallık. Çünkü o kadar iyi biliyor ki kendisi ortaya çıktığı zaman, bununla ilgili konuşma olduğu zaman, insanlar üzerine çıktığı zaman şunu diyecek. Bir dakika kardeşim, ben vatanı savunan bir insanım, ben yerli ve milliyim ve beni kıskandıkları, çekemedikleri için, yok etmek için bağırıyorlar. Arkasından bir güruh gelecek ve onlar bu muhabbeti unutturacaklar. Örnek, Hamza Yerlikaya. Bak burada nefes alabildiğim sürece ben bunu unutturmayacağım. Kardeşim bu takıntı falan değil. Toplumdaki çözülmenin temel göstergesi. Hamza Yerlikaya nerede? Hamza Yerlikaya'nın diploması nerede? Sor bu soruyu. Sor bu soruyu. Çünkü elimizde bir mahkeme kararı var. Evet, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da diplomasının olup olmadığı tartışılıyor. Ama bununla ilgili ortaya çıkmış bir mahkeme kararından söz etme şansımız yok. Oysa diğerinde kendisinin de reddedemediği bir mahkeme kararı var. Ve herif arazi. Ama şunu çok iyi biliyoruz. Hala Cumhurbaşkanlığı baş danışmanlarından bir tanesi. Doğru mu? Hala bir kamu bankasının yönetim kurulunda. Doğru mu? Evet. Ve bütün bunlar yaşanırken siyasi çakallık 5 saniye bile uyumuyor, gözünü bile kırpmıyor. Her an her şeyi denetleyerek, her şeyin içine bir şekilde dahil olup kendini koruma refleksi göstererek devam ediyor yaşantısını. Dün gördünüz mü bilmiyorum ama sinirle, yani kime küfredeceğimi bilemeden dolaştım ben mesela gece saatlerinde evin içinde. Gerçekten kime küfredeceğimi bilemedim. Çünkü İletişim başkanı, her şeyin iletişimin başındaki insan Hrant Dink ile ilgili olarak bir anma mesajı yayınladı. Yani sanki bu ülkede benim için neler dediler, affedersiniz Ermeni dediler diyen, sanki benmişim gibi hiç utanmadan, arlanmadan, zerrece yüzü kızarmadan Hrant Dink anma mesajı yayınladı. Bakın bütün bunlar toplumsal ayıplama mekanizmasının eksikliğinde. Çünkü bu bir ceza gerektiren durum değil, bu bir suç değil. Ama ayıplama işte tam burada lazım. Ve biz siyasi çakallıkla toplumsal ayıplama duygumuzu kaybettik. Hem de çok ağır kaybettik ya. İnsanlar hadi oradan ulan demediği için yaşanıyor bütün bunlar. Bu herife, aşı olan bu herife sen kimsin diyemediği için bunlar yaşanıyor. Ve bu saçma bahaneyi öyle çıkartabiliyor. Diş ve tıp fakültelerinde mesaisi olan bir çalışan. Bu kadar basit. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? 3 kuruş maaşla hem diş hekimliği fakültelerinde hem tıp fakültelerinde hademelik yapan insanlardan başlasınlar. Vallahi. Onların 3 kuruşluk maaşı var ve çalışmak zorundalar bir de. Onlardan başlasınlar. Bundan daha çok işe yarar. En azından onun anlatabilecek bir şeyi var. Ama bütün dünyada ahlaki bir yıkım olarak adlandırılan bir sürece doğru koştuğumuzu Dünya Sağlık Örgütü'nün başkanı da söyleyip duruyor ortada. Ve biz bütün bunların içinde kendi ahlaki çöküntümüzü, hani ahlakı iki bacağın arasında arayan bu tarz siyasi çakallar var ya, onlar nedeniyle oraya konumlandırılmış ahlakı hepten yitiriyoruz. Ve buna bakıp ayıplamayan insanlar olduğu sürece biz o siyasi çakallıktan daha çok nasibimizi alırız. Bizim ülkemizde gerçekten siyaset pandemiyle, tam da sosyal medya söylemiyle ölümüne çarpışır. Ölümüne mücadele eder. Siyaset öne bile geçer. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim bunu size. Mutlu olmam ama gerçek durum budur diye bir durum tespiti olarak anlatabilirim. Siyaset bunun içinden bile kendine pay çıkartabiliyor. Ve inanın bana, bunun sorumlusu siyasiler ama devamının sorumlusu siyasilerin peşinden giden insanlar. Sadece o kadar. Ayıplama duygumuzu kaybettiğimiz için, yüksek sesle kınamaktan vazgeçtiğimiz, pek çoğumuz korktuğumuz için biz bunları yaşamaya mecburuz. Gözümüzün içine baka baka yapıyor adamla. Ve utanmadan şu bahaneyi söylüyor. Diş ve tıp fakültelerinde mesaisi olan bir çalışan. Hani burada zaman zaman söylüyorum ya. Gerçekten benim için kabus çünkü. Aklıma geldiği zaman hani uykularımın kaçacağı çok ağır bir kabus. Ya bu insanların anası, babası, eşi, dostu, sevgilisi, akrabası, arkadaşı, çoluğu, çocuğu yok mu ya? Ya sen hiç utanmadın mı diyecek kimse yok mu yanında bu insanların? Ben size cevabını vereyim. Yok. Onlar da fırsat bulsa aynı şeyi yapacaklar çünkü. Çünkü ülkede artık utanma duygusunu, ayıplama duygusu kaybolduğu için, ayıplama eylemi kaybolduğu için utanma duygusunu da tamamen yitirdik. Kütür kütür. Hiç önemli değil. Yalan söylemiş gazeteci çıkıp ertesi gün takır takır baş yazı yazabiliyor bu ülkede mesela. Hiç sorun değil. Daha 2 gün önce dönmüş olan siyasetçi çıkıp siyasi dürüstlükten, erdemden falan bahsedebiliyor. Akademik unvanını çalıntıyla çalıntı yöntemle almış olan bir tip utanmadan rektörlüğünü savunabiliyor. Bütün bunların ötesinde diplomasının sahte olduğu mahkeme kararıyla belirlenmiş ve hüküm altına alınmış biri çıkıp Cumhurbaşkanlığının baş danışmanı olarak hayatına devam ediyor. Ve hepsinin ötesinde işte bütün bunların iletişiminden sorumlu, kainatın iletişiminden sorumlu insan çıkıp Hrant Dink anması yapabiliyor. Sanki benim için affedersiniz Ermeni dediler diyen benmişim gibi. Yani ez cümle. Nazım'ın sözüne gelmek buradan kaçınılmaz. Kabahat senin demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin canım kardeşim diyor ya. Vallahi öyle ya. Biz ısrarla bundan vazgeçmemek, söylemek zorundayız. Evet, şimdi içinizden pek çoğunuz diyeceksiniz ki bir dakika kardeşim, bir dakika. Ben söylüyorum bunu. Evet, söylenmesini de sağlamak zorundasınız. Sadece sizin söylemeniz yetmez. Bu ayıplamayı her yere yaymak zorundayız. Ya bu ayıp kardeşim. İnsanların rızkını, ekmeğini yiyorlar. İnsanların hayat hakkından çalıyorlar. Bu ülke maske dağıtımı nedeniyle vatan hainliği kavramının konuşulduğunu gördü ya. Bu ülkenin eczacıları vatan hainliğiyle suçlandı. Kara borsacı, stokçu olarak gösterildi insanlara. Sadece onlar değil ki patates, soğan satan sıradan insan da aynı şekilde gösterildi. Ama bugün geldiğimiz yerde asıl stokçunun, asıl karabasanın, asıl kabusun kim olduğu çok daha net görülüyor. Ama ayıplama duygumuzu geri kazanamazsak eğer, kusura bakmayın bunlar sadece böyle aramızda konuşulan şeyler olacak. Ve bizim ülkemizde gerçekten pandemiyle ölümüne savaşacak siyaset ne acı ki galip gelecek. Siyaset pandemiyi bile unutturacak, insanların ölüm duygusunu bile unutturacak maalesef. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bugün Hayrettin Karaca'nın ölüm yıl dönümü. Tema Vakfı'nın kurucusu. Ama bu ülkenin dağına, taşına, toprağına, ağacına, kurduna, kuşuna aşık olan bir insanın ölümü. Herkesin kafasında aynı şey vardı eminim. Biz bugün eğer hani yayını değiştirmemiş olsak bir saat kala biraz daha fazla konuşacaktık Hayrettin Karaca'dan. Ama maalesef böyle anmış olalım onu da. Bu ülkenin dağı, taşı, toprağı çok şey borçlu kendisine. Sadece Tema Vakfı üzerinden değil, insanlarda bir bilinç oluşturduğu için, bu ülkenin toprağının konuşulmasına vesile olduğu için, ağacı, doğayı bu kadar çok sevdiği için, özellikle bugünkü gibi ağaca, doğaya düşman bir iktidar döneminde ısrarla bunu yapabildiği için, nurlar içinde yatsın. Hakikaten çok önemli, çok özel bir insanın kaybının yıl dönümü bugün. Nurlar içinde yatsın. Bu yayın Hayrettin Karaca'nın aziz hatırasına ithaf edilmiş bir yayındır. Keşke daha fazla konuşabilseydik ama bu kadar oldu. Umarım kendisi de aziz ruhu da bağışlar bizi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğru, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Hatta daha ötesine her gün söylüyoruz. Bakmayacağız da. Biz farklı insanlarız. Hepimiz ama aynı ülkeyi seviyor, aynı ülkenin iyiliğini istiyoruz. Üstelik bu ülkede birlikte yaşamak konusunda hem kararlı hem de ısrarlıyız. Evet, çok zor ama becerildiği zaman dünyanın en zengin hayatı o. Farklılıklarımız bu toprağı daha da zenginleştirecek çünkü. O zaman birbirimizden korkmayacağız kardeşim. Konuşacağız. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Yapabilir miyiz? Vallahi yapıyoruz işte 5,5 yıldır. Yapmaya devam ederiz. Yeter ki tırsmayalım birbirimizden. Bu yayını desteklemek için neler yapacağınızı biliyorsunuz. Yayın sonunda da zaten Patreon adresini vereceğim. Ama onun dışında en büyük desteğiniz burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz yarın sabah saat 9'da ölmezse akıllısam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Çok güzel, çok sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde ağzınızın gülmekten kapanamadığı şahane, çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.